Ayrım 22. Neden öldürüldüler? İkinci kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 288. Aydın Aybay, Ümit'i devlet içinde çöreklenmiş bir çete öldürdü. Ümit Doğanay, Anadolu kökenli bir bilim insanıydı. Çocukluğu, ilkokul ve orta öğrenimi Samsun ve Amasya'da geçmişti. İstanbul'a gelişi ve Taksim Lisesi'nde okuyuşu daha sonradır. Taksim Lisesi, sonradan Beyoğlu Lisesi ile birleşerek Atatürk Lisesi adını almıştır. 1940'lı yıllarda nitelikli öğretim yapan ciddi bir okuldu. Ümit'in oradan mezuniyeti 1947 ve 1948 olmalı. Hukuk fakültesine yazılmadan önce bir süre tıp fakültesine devam ettiğini söylediğini anımsıyorum. 1949'da İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. 1953'te bu fakülteden pek iyi dereceyle mezun oldu. Çocukluk ve gençliğinin Anadolu'da geçtiği için üzerinde ve konuşma tarzında oraya özgü belirtiler vardı. Toplantılarda ve diyaloglarda çok hareketli ve heyecanlı bir davranış olurdu. Toprakla yakından ilgiliydi. Bunu çocukluğunun köyde geçmiş olmasına bağlardı. Nahiye müdürü olan babasının köyünde bir miktar arazi olduğunu söylerdi. Bununla ilgili anlatılmaya değer bir olay var. 1971-72'de Toprak Reformu Kanunu'nu hazırlayan komisyonda Ümit de görevliydi. Yasa taslağı parlamentoda görüşülürken milletvekillerinden biri komisyon üyeleri için "Hepsi toprağı saksıda görür," demişti. Bu lafa kızan Ümit bu zata "Gel ölçüşelim bakalım. Benim tarım toprağım şu kadar, seninki ne kadar?" diye yanıt vermiştir. Çok iyi bir öğrenciydi. Tanışmamız fakültede aynı sınıfta okumamızla başladı. İlk 2 yıl sadece selamlaşma düzeyinde bir tanışıklıktı. Sınıfımız çok kalabalıktı. Asıl yakınlık son sınıfta oldu. Çünkü kalabalık epeyce elenmişti. Son sınıfta 100 kişi kadar kalmıştık. Doğanay çok iyi bir öğrenciydi. Daha 3. sınıfta medeni hukuk dersinde hocamıza K.Birsen asistan gibi yardım ederdi. O tarihte yürürlükte olan yönetmeliğin boşluğundan yararlanarak bütün derslere yazılıp 4 yıl dolmadan mezuniyet aşamasına gelmişti. Sınıfta bu durumda 2 kişi vardı. Diğeri Kenan Bulutoğlu, sonradan İktisat Fakültesi'nde maliye profesörü idi. Her ikisinin de son sınıf derslerinin sınavında birer dersten sembolik olarak bırakarak 4 yılı tamamlattılar. Ümit mezun olur olmaz Almanya'ya gitti. 1953. Oradan Freiburg Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başladı. Bu aşamada pek ilişkimiz olmamıştı. Yalnız arada İsmet Sungur Bey'e mektup ve kart gönderdiğini anımsıyorum. Ben de mezun olur olmaz 1953'ün son ayında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde medeni hukuk asistanı olmuştum. Bu arada bizim hoca Kemalettin Birsen Almanya'ya gitmiş ve bir süre Ümit'in yakınında kalmıştı. Dönüşte bana ikide bir Ümit diye hitap ediyordu. Doktorasını tamamlayıp fakülteye asistan olduğunda bir gün bundan söz ettim. Aman sorma, hoca bana da orada tam bir ay aydın dedi durdu. Anımsadığıma göre 1956'da doktor asistan olarak bizim kürsüde göreve başladı. Asıl dostluğumuzun pekiştiği dönemin başlangıç tarihi budur. Tam bir uyum içindeydik. Doktorası ceza hukukunda olduğu halde çalışkanlığı ve çabaları ile kısa sürede medeni hukuk alanında iyi bir düzey tutturdu. 3 asistan, 3. asistan S. Kaniti idi, bizden sonraki mezunlardandı. Kürsüsün bütün işlerini yapardık. Pasaport verilmedi. Ümit 1960'dan önce doçent oldu. O tarihlerde askere gitti. Aynı kürsüde çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Ben de doçent olmuştum. 1963. Hem İstanbul Hukuk Fakültesi'nde hem de Özel Galatasaray İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu'nda ders veriyordum. Ortak medeni hukuk kitabını bu dönemde yazdık. F. Feyzioğlu ile 3 yazar olarak. Bu arada Doğanay sosyoloji dersleri de veriyordu. 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra kamu malları üzerinde çalışmaya başladı. Orman hukuku ile yakından ilgileniyordu. O tarihte kamu yazarı kavramı üzerinde ilginç ve özgün görüşleri içeren bir makale yazdı. Bunun o zaman epeyce yankısı olmuştu. 1960'lı yıllar çabucak geçti. Ümit bu dönemde profesörlük tezi için çalışmalar yapmak üzere İsviçre'ye gitti. Orada bir yıl kaldı. Daha önce evlenmiş ve bir kızı Derya olmuştu. Eşi Diyarbakır'ın ünlü Pirincioğlu ailesindendi. Daha sonra bir de oğlu oldu Arda. 1970'li yıllar çok yoğun ve hareketli geçti. Bu arada Doğanay Ankara'da Toprak Reformu Komisyonu'nda çalıştı. O yıllarda birlikte Viyana'ya ve Bağdat'a gittik. O tarihlerde yapılan İstanbul Üniversitesi'nde rektör seçimde Ümit de aday oldu. Tıp fakültesinin sayısal egemenliği nedeniyle başka fakülteden rektör seçilmesi fiilen imkansızdı. 1970'lerin ortalarında birlikte Frankfurt'a gittik. Üniversitenin hukuk fakültesinde bilimsel toplantı vardı ve fakülte dekanı Ümit'in Freiburg'dan doktora arkadaşıydı. Benim pasaportum Ankara'dan geldi. Onunki bir türlü gelmiyordu. Atladı, Ankara'ya gitti. Emniyet Genel Müdürü'ne çıkmış. Müdür bey, senin bizim takibimizde olanlarla temasın var demiş. Doğanay, müdür bey biz hocayız. Her gün odamıza bir yığın talebe, ana baba filan girer çıkar. Ne demek bu demiş. Müdür bey, hele öğleden sonra gel bir bakalım buyurmuş. Parka gittim. Bankta ağladım ağladım diye anlatıyordu. Sonunda pasaportu yolladılar ama zaten geç kalmıştık. Ümit'i devlet içinde çöreklenmiş bir çete öldürdü. Ölüm olayı şöyle oldu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesinin desteğiyle senato kararına dayanarak 1979'da Siyasal Bilgiler Fakültesini kurmuştuk. Tarık Zafer Tunay'ı dekan seçtik. 7 kişilik, 3 profesör, 4 doçent, fakültenin bir mekanı yoktu. İlk yıl ön seçimle 100 öğrenci almaya karar verdik. Tarık Bey, gelecek yıla bırakmayalım diyordu. Cemaati olmayan papazın kilisesi olmazmış. Sınıf için hukukun kestörlük diye bilinen odasını bulduk. Düzenledik. Yönetmeliklerin hazırlanması, öğrenci işlerinin düzenlenmesi vesaireyle ilgili bütün işlerde Ümit var gücüyle çalışıyordu. Nihayet Kasım'ın başında seçilen öğrencilerle öğretime başladık. Sabah erkenden gelen ilk öğrencimizi kapıda Ümit karşılamış ve besmele çektirerek eşikten geçirmiş. Açılıştan sonra Kasım'ın 20'sinde birlikte Ankara'ya gitmeye karar verdik. Maliye Bakanlığı ve Meclis Bütçe Komisyonu'nda fakültenin kadro işini ve ödenek konusunu görüşecektik. Sabah fakültede buluşup akşamüstü Yeşilköy'e uçağa gidecektik. Evden çıkmaya hazırlanırken telefon çaldı. Profesör Hande Süer, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, bana Ümit'i sordu. Bir haberiniz var mı dedi. Sesi ağlamaklıydı. Acele hukuk fakültesi sınavı. Yavuz Alango'ya açtı telefonu. Daha bir şey söylemeden ağlamaya başladı. Yıkılmıştım. İnanamıyordum. O tertemiz, derdi olan herkesin yardımına koşan, çocuğu hastalanan hademenin çocuğunu, işini gücünü bırakıp hastaneye taşıyan adama hangi alçak kurşun sıkmıştı? 4 kişi, 25 kurşun. Hem de dairesinin balkonundan otomobile binen babalarını seyreden aile efradının gözleri önünde. Herkesin gözü önünde oynanan bir oyundu. Olay duyulunca şiddetli tepkiler oldu. Sıkı yönetime karşın cenaze törenine binlerce kişi katıldı ve cinayeti lanetledi. Failler bulunamadı. Bulmak için çok çaba harcayan bir görevli de İstanbul Emniyet Müdürü muavini Kenan Koç'tu. Ümit'im ve benim yakın dostumuzdu. Bana hırsla bulunca kafalarını bizzat kıracağım demişti. Bulamadı, buldurmadılar. Dosyayı kapattılar. Kısa bir süre sonra otobüs durağında Cavit Tütengil'i de öldürdüler. Onun faili de bulunamadı ya da bulunmak istenmedi. Katillerin yakalanamayış nedeni bence bu işi devletin içinde odaklanmış bir çetenin tezgahlanmış olmasıdır. Buna eminim. Plan toplumda sevilen, saygı duyulan kişileri yok ederek yılgınlık duygusu yaymak, sonunda bu cinayet dizisinin devam ettiğini gören orduya darbe yaptırmaktı. Bu, herkesin gözü önünde oynanan bir oyundu. Aslında işin sırrı da yoktu. Ama devlet ya da içindeki gizli odak failleri korudu. Konunun kurcalanmasına izin vermedi. Bir anı. Bu kanaatimi destekleyen bir anım var. 1970'li yılların ikinci yarısında Amerikan Haberler Merkezi'nde sakallı bir görevli vardı. Birkaç kez üniversiteye Tarık Bey'i, Tuna'ya görmeye de gelmişti. Görevinin ne olduğu belli değildi. Ama merkezin diğer görevlilerine nazaran rütbeli biri olduğu halinde tavrından anlaşılıyordu. Kibirli, ukala bir hali vardı. Öteki Amerikalı görevlilerde pek rastlanmayan bir niteliği de su gibi Almanca konuşmasıydı. Bir gün Ümit bana bu zatın kendisini tek başına yemeğe davet ettiğini, bazı şeyler de konuşuruz dediğini nakletti. Birkaç gün sonra birlikte bir otelin tenha bir restoranında buluşup uzunca bir görüşme yapmışlar. Bu zat Ümit'e daha önce Yugoslavya'da görev yaptığını ve Tito'nun Doğu blokundan çözülmesi kararında etkili olduğunu anlatmış. Ayrıca siz ne istiyorsunuz diye sormuş. Ümit de bağımsızlık, sömürden uzak bir ülke olmak, sizin buyruklarınıza tabi olmamak gibi şeyler söylemiş. Görevli zat bunun üzerine iyice ciddileşerek Batı blokundan çıkmanıza kesin olarak izin vermeyiz demiş. Buna cüret ederseniz olacaklara razı olacaksınız demiş. Görüşme Almanca olmuş. Ümit'in bana anlattıkları mealen bunlardı. İyice canının sıkıldığını ve biraz da korktuğunu anımsıyorum. İlginç bir rastlantı ile bu görüşmeyi izleyen günlerde her gün 8-10 kişinin katledildiği olaylar cereyan etmeye başladı. Sonuçta 12 Eylül 1980 günü bağımsızlık ve özgürlük yandaşı aydınları ve solcu gençleri kitlesel olarak ezen Kenan Efendi darbesi geldi. Zamanın ABD başkanına, CIA görevlisinin tiyatro locasında "Bizim çocuklar işi başardı" müjdesini vermiş olması bu konuyla ilgili çok önemli bir olgu değil mi? Ve o tarihten sonra ABD Haberler Merkezi'nin sakallı görevlisi de ortadan kaybolmasın mı? Ümit'i niçin öldürdüler sorusunun bir yanıtı da sanırım bu olayda gizlidir. Bir başka anımı da nakledeyim. 1979 yılı yazı sonunda annesi vefat etti. Ümit Şarköy'de tatildeydi. Acele İstanbul'a geldi. Mezar işiyle uğraştı. Aytekin Kotil belediye başkanıydı. Onunla temas kurulup Zincirlikuyu'da bir yer sağlandı. Cenazeden birkaç gün sonra bir gün "Hayrola bir aksilik mi var?" dedim. "Yok," dedi. "Kendime de annemin yanında bir mezar yeri alıyorum demez mi?" O zaman daha 50 yaşındaydık ve ölüm bize çok uzak gözüktüğü için bu girişimine epeyce şaşırmıştım. Ne hazindir ki aradan 3 ay geçmeden onu da anasının yanına defnettik. Günlük yaşama ilişkin pek çok anım var. Bunlar özel anılar. Aramızdaki yıllarca süren kardeşliğin anıları. 1971'deki darbeden sonra çantalarımızı hazırlayıp birbirimize veda etmiştik. Kimi içleri alırsa diğeri onun çoluk çocuğu ile ilgilenecekti. Neyse ki ilk can kurtaran sonra ipin ucunu gevşettiler. Son olarak bir hayal kırıklığını dile getirmek istiyorum. Türkiye'nin en kötü günleri yaşadığı o dönemde hain ellerin silahlarıyla yok edilen ilerici namuslu insanların adları basında, toplantılarda birer birer sayılırken Ümit'in adı hiç söylenmiyor. Sanki sevgili Doğanay alacak verecek kavgasına kurban gitti. Bu çok ağrıma gidiyor. Ben her yıl 20 Kasım'da onu mezarı başında anmak için gazeteye bir ilan veriyorum. Ne hazindir ki orada mezarı başında 3-5 kişiden fazla insan olmuyor. Yazık değil mi? Haziran 2007. Ardından Doğanay bir insan. Aydın Aybay. Aradığınızı ve bulmam için yardımcı olmamı istediğiniz öğrenciyi buldurdum. Kendisini derhal teslim olmaya ikna ettim. Yasanın buyruğunun bu olduğunu ve buna uymaya mecbur olduğunu anlattım. Ama şimdi sizden önemli bir ricam var. Teslim olduğunda kendisine kötü muamele etmeyeceksiniz. Bana bu konuda şeref sözü vermenizi istiyorum. Unutmayın, siz de, ben de devletin kamu görevlisiyiz. Devlete bağlılık, hukuka saygıyla olur. Benim, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu bilirsiniz. Her kademedeki kamu görevlisinin de benim gibi düşündüğü inancındayım. Hukukun buyruğu ne ise sadece onun yapılacağını ümit ediyor ve bunu sizden bekliyorum. 1970'in bunalımlı günlerinden birinde sevgili Doğanay, üniversitedeki odamızdan telefondaki muhatabına bunları söylüyordu. O açık, kesin ve berrak anlatımıyla karşısındakinden insan onuruna ve hukuka saygı istiyordu. Olay, bir eyleme karışmış olduğu ileri sürülen ve polisçe aranan bir öğrencinin yetkililere teslim olmasıydı. Polis, Hocadan bu konuda yardımcı olmasını istemişti. Öğrenci kendisine haşin muamele yapılmasından çekiniyordu. Hocanın verdiği güvence üzerine gitti, teslim oldu. Yapılan yasak sonucunda suçsuzluğu kanıtlanıp salıverilen bu genç, şimdi yurduna hizmetini parlamentoda sürdüren bir milletvekilidir. Bu olaydaki davranış biçimi, sevgili Doğanay'ın tüm yaşamında pırıl pırıl erdemle dolu yaşamında temel ilkesiydi. İnsanlara her şeyden önce sevgiyle, sevecenlikle ve hoşgörüyle yaklaşmasını isterdi ve kendisi hep öyle yapardı. Galiba bu nedenle kişisel olarak ona düşmanlık ve husumet besleyen kimseyi anımsamıyorum. Onun için kötü insan yoktu. Kötülüklere kapılmış bazı insanlar vardı. Ama onlara da doğru yol anlatılırsa ya da içinde bulundukları koşullar değiştirilirse onlar da iyi insan olurlardı. Bu hoşgörülü anlayışla kendi kendisi de sık sık eleştiri süzgecinden geçirirdi. Çetin bir tartışmadan sonra karşısındakini kırabilecek bir şeyler söylediği sanısına kapılırsa çok üzülür, sıkılır, yahu iyi olmadı bu iş, iyi yapmadık diye dertlenirdi. Mesleği olan hukukçuluğu da ilk planda hep bu insancıl açıdan ele alırdı. Uzmanlık alanının teknik çarkları arasında sıkışıp kalmaktan çok korkar ve özenle kaçınırdı. Hukuk mantığının siyah-beyaz fonlardan oluşan şablonuna karşı çıkar ve hukukun işlevinin bir bilgisayar aygıtından daha derin ve daha ileri bir şey olduğunu savunurdu. Ona göre içinde insan sevgisi ve insan mutluluğu olmayan çözümler yanlış çözümlerdi. Hukuku ve hukuk kurallarını ancak toplumsal mutluluğun araçları oldukları zaman değerli sayardı. Sanıyorum politik olgu ile ilgisinin başlıca nedeni de buydu. Tarihle, sosyolojiyle yoğrulmadıkça kuru hukuk bilgisinin fazla bir şey sayılmayacağı görüşündeydi. Medeni hukuk derslerinin yanı sıra sosyoloji dersleri de vermeyi üstlenmesi bundandı. Geçen yıl Tanilli'nin uygarlık tarihi derslerini sürdürmeyi kabul etmesi de yine bundandı. Hiç soluklanmadan çalışarak bu ağır yükün altından kalkmaya çaba gösterirdi. Sevimli ve saygın kişiliğiyle sınıfları dolduran öğrencilerin yürekten ilgisini çekerdi. Onu bir kez tanıyanlar, dengeli bir aydının, kişilikli bir bilim adamının ve hepsinden önemlisi bir insanın karşısında bulunduklarını hemen sezerlerdi. Bütün bu nitelikleri resmi yaşamının dışında özel ilişkilerinde de egemendi. Onun ne mükemmel bir aile başkanı olduğunu yakınları hayranlıkla gözlemlerdi. En sıkıntılı dönemlerde bile yitirmediği iyimserlikle her derdini söyleyenin derdine ortak olur, elinden gelen her şeyi yapmak için çırpınırdı. Sınavı başaramamış bir öğrencinin bir ameliyat geçirmesi gereken bir arkadaşın, mahkemeye işi düşmüş bir üniversite hizmetlisinin, doktora çalışmasına çetin bir sorunla karşılaşmış asistanın derdi onun da derdi olurdu. Türk ulusunun derdi ve davası da onun derdi ve davasıydı. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir Türk aydını olarak heyecanla, içi titreyerek yurt sorunlarını konuşur, anlatır ve tartışırdı. Dindardı ve oruç da dahil olmak üzere İslam dininin gereklerini eksiksiz yerine getirmeye özen gösterirdi. Ama buna karşın Türk devriminin en önemli öğesinin laiklik olduğunu yurt gerekçelerine dayanarak bilimsel kanıtlarıyla anlatır ve inandırırdı. Ona göre bu sorun yeterince ve doğru yöntemlerle incelenmediği için yerine oturtulamamıştı. Anadolu halkının bağnaz değil, sadece dinine bağlı bir halk olduğunu, bunun da laiklikle çelişmediğini söylerdi. Bana günün birinde bu konuya ilişkin görüşlerini içeren bir çalışma yapıp yayınlamak istediğini söylediğini anımsıyorum. Onun unutulmaz emeğiyle bu yıl öğretime başlayan Siyasal Bilimler Fakültesi'nde birinci sınıfta okutulan hukuk bilimine giriş dersinin ders notlarını da birlikte hazırlayıp yayınlamayı planlamıştık. Ne yazık ki ulus ve insanlık düşmanı hain eller bu eşsiz insanı, tertemiz bilim adamını, yüreği herkes için dostlukla ve iyilikle dolu yurtseveri aramızdan acımasızca koparıp sonsuzluğa attı. Bu yücelikte bir aydının yitirilmiş olması ulusumuz için gerçekten büyük bir talihsizliktir. Doğanay'ın kanına giren, ona kurşun sıkan alçak eller bu menfur cinayetleriyle aslında Türk ulusunun bilincine, sağduyusuna ve esenliğine saldıran hainlerdir. Türk toplumu onları hiç affetmeyecektir. Sevgili dostum, 30 yıllık can yoldaşım, yaşamımın desteği, erdemli kardeşim için içim yana yana, yüreğim sızlayarak bu satırları yazarken ben de onlara karşı sonsuz kin ve nefretle doluyum. Sevgili Doğanay'ın insan sevgisiyle dolu ruhunun bu canilere karşı duyduğum sonsuz ve silinmez nefret ve kin için beni bağışlayacağını umuyorum. Çünkü onlar insan değil ki. Cumhuriyet, 22 Kasım 1979. 22. ayrımın sonu. Sayfa 295.